Hatırlarsanız geçen hafta Mata 16. bölümden okuduk. Ve bu İsa Mesih'in bir de öğrencilerin hayatında büyük bir dönüş noktası oluyor. İsa aldı bütün öğrencilerine bir tatil yapmaya gitti. Bir Potifka uzaklaştı sakinlik içinde. Celil'in dışına çıktı, Suriye'ye gitti ve o da bir Balkan başında öğrencilerin yalnız kaldı. Birkaç gün. Ne güzel bir şey değil mi? Ara sıra bizi de lazım. Gündelik hayatla boğuşurken stres, oradan buraya kopuşmak, önemli şeyleri unutuyoruz kimi kere. Ara sıra oturup da düşünmek lazım. Ve aynısı burada oluyor. İsa o güne kadar, o dataya kadar çok büyük bir hizmet yaptı. Binlerce kişinin hayatını değiştirdi. Vaaz etti, Allah'ın krallığı yakındır. Ve aynı zamanda çok şifa verdi, çok mucize yaptı. Herkes İsa konuştu. Ama şimdi bir dönüş noktasına geliyoruz. O olaydan sonra, öğrencilerin konuştuktan sonra İsa attı kalabalıkların içinde görmüyoruz. Sadece 12 öğrencilerle uğraşacak. Ne oldu? İki tane soru sordu. Birinci soru, kişiler benim için ne konuşuyorlar? Ben kimimmişim? Ve hatırlarsanız 4 tane cevap verdiler. Bazıları demiş sen Yahya'sın. Yahya ölülerden dirilmiş. Bazıları diyor sen peygamber İlyas'sın. Çünkü eski antlaşmada Rab dedi ki değil mi İlyas'ı göndereceğim gökten. Değil mi? O da ölmeden göke alındı. Oradan geri göndereceğim onu. Üçüncü de bazıları dedi ki sen Yeremya'sın. Çünkü onun hakkında bazı söylentiler vardı. Yeremya gelecekmiş. Ve dördüncüsü bazı kişi diyor, bir hangi bir peygamber. En ciddisiz kişiler öyle konuşuyor. Güzel. Ama bugün görüyoruz İsa bu soruyu aynı biçimde öğrencilerini soruyor. Bırak şimdi el aleme. Siz ne dersiniz benim için? Bugün de aynı soru sadece İsa bu 12 öğrencilerini değil de bizi de soruyor. Sizin için ben kimim? Bugün sadece 2 ayet okuyacağız. Ve haftaya yine devam edeceğiz. Çünkü çok daha böyle detaylı okumak istiyoruz. Ayet 15, 16, 15. İsa onlara sordu. Ya siz, sizce ben kimim? Ve Simon Petrus cevap verip dedi ki, sen Mesih'sin, yaşayan Allah'ın oğlusun. İsa ona cevap verip dedi, Yunus oğlu Simon, ne mutlu sana. Çünkü bunu sana açıklayan bir hangi insan değildi ama gökte olan babam idi. Sadece bunu okuyacağız bugün. Yani öğrenciler konuştuğunda Petrus onların sözcüsü oluyor. Petrus konuşuyor ama herkesin yani düşündüğünü dile getiriyor. Bir daha okuyalım. Ne cevap verdi? Sizce ben kimim derken, sorarken İsa nasıl cevap verdiler? Ve Simon Petrus cevap verdi. Sen Mesih'sin, sen yaşayan Allah'ın oğlusun. Aslında iki söz. Ve bugün istiyorum iyice bakalım bu sözü ne demek. Biz bunlara sanki sakız gibi çiğneyerek alıştık. Mesih'iymiş, Allah'ın oğluymuş ama tam olarak bu ne demek oluyor? Ve ilk bunu duyanlar için ne kadar büyük bir şokuydu. Biz sanıyoruz Mesih İsa'nın familya adı. İsa soyadı Mesih. Öyle değil. Bu Mesih sözünü iyice anlamak istiyoruz. En başta, en birinci cevap Petrus ona diyor ki sen Mesih'sin. Bu büyük bir laf. O durumda çok büyük bir laf idi. Bizim için artık çok banal mı geliyor, çok sıradan bir şey geliyor. Ama Petrus bunu söylerken çok büyük bir laf idi. En başta dediğimiz gibi yani İsa öğrencilerini sordu ki el alem ne konuşuyor benim için? Ve dedi ki bu 4 tane cevap. Yahya, İlyas, Yeremya ve eski peygamberlerden biri. Hani 4. cevap eski peygamberlerden biri. Herhangi bir peygamber. Bu sanki en belirsiz cevap. Sanki işte bir hangi Allah adamı. Beni fazla rahatsız etme. Fazla düşünmek istemiyorum. İsa'ya koyuyorum böyle peygamber çekmecesine. Değil mi? Bugüne kadar çok kişi öyle yapıyor. Hazreti İsa derken, İsa peygamber derken oraya kadar bitti. Daha akşam bir kişiyle konuştum, bu aynı tema. İsa da bütün öbür peygamberler gibi biriydi. Drazik. Bu mu? Bu lafı kısa kesmek demektir. Ama öbür üç cevap neydi? Hatırlarsanız değil mi? Yahya, İlyas ve Yeremya. Ve bunların üçü hepsi aynı anlam taşıyor gibi. Mesih'in yolunu hazırlayan bir kişi. Değil mi? Yahya kimin yolunu hazırladı? Mesih'in yolu. İlyas kimin yolunu hazırladı? Mesih'in yolu. Ya da Yeremya onların fantaziyalarına göre kimin yolunu hazırlayacaktı? Mesih'in yolu. Yani üçü de aynı anlam taşıyorlar. Yani İsa işini bitirdikten sonra asıl Mesih gelecek. Anlıyor musunuz? Öyle bir düşünce vardı. İsa çok güzel şifa veriyor, yapıyor, ediyor ama Mesih olamaz. Ama İsa'dan sonra Mesih gelecek. Anlam bu. Peki halk nasıl bu anlayışa vardı? Nasıl onun Mesih olduğunu anlayamadılar? Halk neden İsa'ya bakıp Mesih budur demedi? Bu bizi şaşırtmasın. Onlara mana bulmayalım. Demeyelim ha onlar bir şey anlamazdı. Çünkü biz o durumda olsaydık aynı cevap verecektik. Çünkü İsa o ana kadar halkın arasında nasıl çalıştı? Okuyoruz Markus 1:15. İsa'nın mesajı neydi? İsa ne gibi sözler sarf etti? Dedi ki vakit doldu artık. Allah'ın krallığı yakınladı. Tövbe edip iyi habere iman edin. İsa her gittiği yerde bu mesajı bıraktı. Allah'ın krallığı yakınladı. Yaklaştı. Yahya aynı haber yaydı. Matta 3:1. Ve İsa'nın kendi öğrencilerine her nereye gittiyse aynı haberi yaydılar. Allah'ın krallığı yakındı. Allah'ın krallığı yakınlaştı. Demek yakınlaştı derken ne demek oluyor? Tezler de olacak ama henüz yok değil mi? Sen şimdi bu haberi yay. Sana ne diyecekler? Sen bu krallığı ve Mesih'in geleceğine hazırlık yapıyorsun. Ama değil sensin. Daha başlamadı bu krallık. Ve halk İsa'nın yaptıklarını gördü. İsa'nın sözlerini işitti. Ve gayet mantıklı bir sonuç olarak, bir rezultat olarak dediler ki İsa krallığın ve Mesih'in hazırlayıcısıdır. Hazırlıyor. Bu anlayışa geldiler. Ve bu gayet normal. Demek İsa'nın yaptıklarından anlaşılıyor o Mesih değildir. Anlıyor musunuz? Öyle anladılar. Ve bu söz Mesih tam olarak ne anlama geliyor? Bunu araştıralım. Eski antlaşmaya bakarsak iki tane Mesih gelecek diye düşündüler ve hepsi birbirlerinden farklı. Yani eski antlaşmada bazı ayetler var. Bu gelecek olan Mesih'i bir biçimde anlatıyor ve başka ayetler var. Bu gelecek Mesih'i bambaşka bir biçimde anlatıyor. Ona bakarak ve bugün biz aynı ayetleri okuyoruz ve şaşıyoruz. Bunlar nasıl biri olabilir? Onun için dediler ki değil bir tane, iki tane Mesih gelecek dediler. İki tane Mesih gelecek. Birincisi Yusuf oğlu Mesih olacak. Meşia ben Yusuf İbranice. Yani Yusuf oğlu Mesih. İkincisi gene Davut oğlu Mesih. Ve bunların karakteri, bunların pozisyonu, bunların bütün işi çok farklı. En önce dediler ki Yusuf oğlu Mesih gelecek. Yusuf oğlu. Ne gibi? Eski antlaşmada bir Yusuf var mıydı? Kim hatırlıyor Yusuf kimidi? Değil mi? Yakup'un 11. çocuğu. Ve o çok bir önemli bir rol oynadı. O adını taşıyan Yusuf oğlu Mesih, o çok alçak gönüllü, hor görülen, acı çeken bir hizmetçi olacaktı. Bu Mesih, hizmetçi Mesih. Nasıl eski antlaşmada Yusuf buna örnektir görüyoruz. Yusuf kendi kardeşleri onu köleliğe sattılar değil mi? Nasıl sonra Yahuda aynı biçimde İsa'yı 30 gümüş parçasını karşılığına bir köle gibi sattı İsa'yı. Evet bu eski antlaşmadaki Yusuf kölelikte ve sonra zindana atıldı ve acı çekti orada. Ama en sonunda bu zindandan çıkıp ne oldu? En yüksek pozisyona geldi değil mi? Mısır'ın veziri oldu, baş veziri oldu diyebiliriz. Ve ona benzer olarak İsa'yı da kendi halka eli verdi. Kendi halkı İsa'ya eli verdiler. Değil mi? Dediler ya, biz Barabas'ı istiyoruz. Ve nasıl Yusuf zindandan dirildi diyebiliriz. En büyük vezir oldu. İsa da mezardan dirildi ve en sonunda şanlandı, göke yükseltildi. Yusuf oğlu Mesih. Öyle düşünürdüler. Nasıl bu anlayışa geldiler? Eski antlaşmada öyle ayetler var. Onları okuduğun zaman sen diyeceksin ki, hani bu gelecek Mesih bir hizmetçi olacak. Kendi hayatını kurban edecek. Yeşaya 53. Uzun uzun, hatırlarsanız uzun uzun anlatıyor yani bu Mesih nasıl acı çekecek. Kendi halkı için acı çekecek. Günahlarını ödeyerek yani acı çekecek. Onun kurbanı ve hizmetçi rolünü anlatıyor. Ve gene Mezmur 22. Onu okuduğun zaman orada da görüyoruz gelecek Mesih nasıl bir şey. Hani onun acı çekmesini orada görüyoruz. Ben insan değilim. Bir toprak kurdu gibi eziliyorum. Güçlü kişiler beni sardı. Hani köpekler beni sardı bilmem ne. Sanki çok detaylı bir biçimde Mesih'in çekeceği acılarını anlatıyor. Sanki bunu yazan Davut zaman makinesinde binmiş, kamerayı ile çekmiş İsa'nın öleceğini. Sonra geri dönmüş 1000 sene geri. 1000 sene önce bu detaylı olarak ne kadar büyük acı çekeceğini, bu Mesih'in acılarını gösterdi. Ve kişiler buna bakarak dediler ki bu kişi acı çeken, hor görülen biri. Ve çok alçak gönüllü. Zekeriya peygamberi 9. bölümde, ayet 9'da şöyle diyor. Ey Siyon kızı, sevinçle coş, yani Yeruşalim. Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı. Çünkü senin kralın o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe binip, evet bir sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Ve İsa bunu nasıl yerine getirdiğini hatırlarsınız değil mi? Yeruşalim'e girerken değil beyaz beygir gibi, bir deve gibi. Hani nasıl? Bir, en mütevazi, en alçak gönüllü hayvana binmiş. Ve işte böyleliklerini görüyoruz. Bu Yusuf oğlu Mesih böyle olacak dediler. Bekledikleri birinci Mesih buydu. Yusuf oğlu Mesih dediler. Ve sonra olayları bildiğimiz için biz bunu hemen anlıyoruz. Çünkü çok büyük bir rastlantı olarak İsa'nın yeryüzündeki babanın adı neydi? İsa'nın babanın adı neydi? Yusuf oğlu Mesih, anlıyor musunuz? Hani bunu söylediler İsa daha meydanda yokken. Dediler ki birinci Mesih olacak Yusuf oğlu Mesih. Meşiyah ben Yusuf. Ama baktılar İsa'ya ve onu görmediler. Halk el alem baktı İsa'ya ve nerede acı çekti o Mesih olsun? Yok. İsa popüler bir öğretmeniydi. Ve dediler ki bu Mesih olamaz. Acı çekmedi. Anlıyor musunuz? Peygamber gibi kabul edildi ama acı çeken bir kurtarıcı benzemedi. Ve onun için dediler ki Mesih değil o. Mesih'in yolunu hazırlayan biri. İkinci bir Mesih gelecekti. Yusuf oğlu Mesih'in yanı sıra onun arkasından Davut oğlu Mesih gelecek. Meşiya ben David. Davut oğlu Mesih gelecek. Bu ikinci Mesih İsrail'in kralı olacaktı. Yok böyle alçak. Hani alçaltılmış bir kişi, kral ya. Ve o bakış içinde çok ayet bulabiliriz. Bugün eski antlaşmaya bakıp da sorarsan Mesih nerede geçiyor? Peygamberler bu gelecek Mesih hakkında ne konuştu? Var mesela Yeremya 23 ayet 5 şöyle yazıyor. İşte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor. Şimdi Yeremya bunu Davut'tan sonra yazdı. Yüzlerce sene sonra. Ama diyor ki ikinci bir Davut çıkacak. Bu kral bilgece egemenlik sürecek. Ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Demek büyük bir kral olacak bu ikinci Davut oğlu Mesih. Yeşaya 9:6 bunu çoğunuz biliyorsunuz. Çünkü bize bir çocuk doğacak. Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Ne demek yönetim? Krallık gücü. onda olacak. Onun adı olacak harika, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önder. Bu kral olacak çocuğa verilen adlara bakın. 4 tane at veriyor, çift at. Değil mi? Harika, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi. Ve bu 4 tane çift at, bu aslında Egiptlilerin, değil mi, Firavun'una verilen atlar idi. Demek ki bu gelecek Davut oğlu Mesih sanki Firavun kadar güçlü olacak. Yine Yeşaya 11:1 diyor ki, İsa'nın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak. Kökünden bir fidan meyve verecek. İkinci bir Davut gelecek. Kral Davud'un kopyası olacak bu ikinci Mesih. Gene Yeşaya 11:4. Yoksulları adaletle yargılayacak. Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak. Ne demek? Ağzının değneğiyle. Bir söz konuşacak bu Davut oğlu Mesih. Ondan sonra bütün devletleri yönetecek tek bir sözle. Gerek yok armiyalarını, ordularını göndersin. Ve tek bir sözle diyor başka devletleri yıkacak. Hezekiel 34. bölüm 23. Başlarına onları güdecek tek çoban olarak kulum Davud'u koyacağım. Davud Hezekiel'den 500 sene önce öldü. Ama ikinci bir Davud gelecek, ikinci bir kral gelecek. Bu on Davud oğlu Mesih. Evet, onları o güdecek, çobanları o olacak. Ve halk İsa'ya bakınca onu hepten görmedi. Ne değil birinci Mesih'i, ikinci Mesih'i hepten benzemedi. İsa bir öğretmeniydi ama kral değildi. Krallığı getirmedi. Halkın önderleri gene yabancı. Mesela değil mi? İsa bunu konuşurken İsrail halkının önderleri hepsi yabancıydı. Asıl güç Romalılar daydı. Onlar Yahudi değil. Ve onların başına koydukları Kral Herodes, o da Yahudi değildi. Edomluydu. Ve böylelikle dediler ki, bu İsa ne Yusuf oğlu birinci Mesih olacak, ne de ikincisi Davut oğlu. İkisi uymuyor. Ve onun için dediler bu İsa değil. Nerede kaldı o Mesih Davut? Davut oğlu Mesih bizi kurtarsın. Öyle dediler. Demek durum buydu. Yani onun için halk İsa'ya Mesih demedi. Diyemedi çünkü uymuyor. Bekledikleri şeye uymuyor. Ve şimdi Petrus İsa'nın sorusuna cevap veriyor. Sen Mesih'sin. Tabii ki normal bir Yahudi soracak. Sen Mesih'sin. Bu lafı işitince normal bir kişi o zaman diyecekti. İyi okey anladık Mesih ama hangi Mesih? Birinci mi ikincisi? Değil mi? Yani Yusuf oğlu Mesih mi yoksa Davut oğlu Mesih mi? Ve Petrus sadece Mesih diyor. Yani bir lafça ikisi. Hem Yusuf oğlu hem Davut oğlu Mesih. Wow. Bu nasıl olacak? Yetmiyor bu. Petrus daha da büyük bir laf yapıyor. Şimdi Petrus'un ikinci lafına geliyoruz. Sen Mesih'sin diyor. Sen aynı zamanda yaşayan Allah'ın oğlusun. Biz bugün o sözü hemen anlıyoruz. Allah'ın oğlu. Ama Pentekost gününden önce Yahudiler bakalım bu Allah'ın oğlu sözünü nasıl anlardılar. Yani bu ayetleri anlamak için bugün gibi bir Hristiyan gibi değil ama o zamanki Yahudi gibi bakmalıyız. Allah'ın oğlu kimidi? Allah'ın oğlu sözü ne demek olurdu eski antlaşmada? Değişik anlamları vardı, o bizi şaşırtacak. En birinci, eski antlaşmaya göre Allah'ın oğlu, Allah'ın oğulları sözü melek demek. Melekler Allah'ın evlatları, Allah'ın oğlu. Bunu görüyoruz Yaratılış kitabında 6. bölüm. Allah'ın oğulları kadınları görmüş. Kim? Melekler. Ve gene Eyüp kitabında 1:6'da görüyoruz. Bir gün yazıyor bu da ilahi varlıklar Rab'in huzurunda çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla birlikteydi. Ve o da aslında yazıyor Allah oğulları. Ama ilahi varlıklar diye tercüme yaptı ama aslında burada yazıyor Allah oğulları toplamış. Kim? Melekler. Melekler. Bu birincisi. Kimi kere eski antlaşmada Allah'ın oğlu, Allah'ın oğulları sözü kullanıldı büyük insanlar için. Mesela dünyada hakimler için, sıdyalar için. Hikmetler diyelim böyle. Mezmur 82 ayet 2'de şöyle yazıyor. Ne zamana dek haksız karar verecek, kötüleri kayıracaksınız. Kim? Hakimler, sıdyalar. Siz ilahlarsınız diyorum. Yüceler yücesinin oğullarısınız hepiniz. Yine de insanlar gibi öleceksiniz. Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz. Yani bu Allah'ın oğlu sözü kimi kere melekler için kullanıldı, kimi kere büyük hükümetler, hakimler için. Üçüncü bir anlam. Allah'ın oğlu diye nedir sorarsan, bugün biraz yoruyor mu sizi? Bugün biraz düşündürüyor mu? Yani biraz kafamızı oynattıralım. Yani üçüncü bir anlam. Allah'ın oğlu dediğiniz zaman, eski antlaşmada, İsa'dan önce konuşuyorum. Bu üçüncü anlamda İsrail halkının bütünü olarak gösteriyor. Bütün İsrail Rabbe bir oğul gibiydi. Anlıyor musunuz? Bir evlat gibiydi. Bunu okuyoruz mesela Hoşea 11. bölümde ayet 1'de şöyle yazıyor. Çocukluğunda sevdim İsrail'i, oğlumu Mısır'dan çağırdım. Kim bu Allah'ın oğlu? İsrail halkı değil mi? Mısır'dan çıktı. Ve gene Yeşaya 63:16 diyor ki babamız sensin. Burada Yeşaya konuşuyor bütün halk için. Babamız sensin. İbrahim bizi tanımazsa da İsrail bizi kabul etmezse de babamızsın. Ya Rab, ezelden beri adın kurtarıcımızdır. Görüyor musunuz? Allah'ın oğlu İsrail halkı. Bu üçüncü anlam. Dördüncü bir anlam daha var. Bugün çok zor olacak. Dördüncü anlam, Kral Davut ve gelecek Mesih için. O da Allah'ın oğlu olacaktı. Mezmur 89 ayet 3'te diyor ki, dedin ki seçtiğim adamla antlaşma yaptım. Kulum Davud'a şöyle ant içtim. Ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım. Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim. Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak. Yani bu Allah'ın oğlunun dördüncü anlamı gelecek Mesih bir anlamda bir kral olarak Allah'ın oğlu olacak. Ve bunların hiçbiri Allah'ın oğlu derken Allah'ın kendisi anlama gelmez. Yani şimdiye kadar bunu kimse düşünmedi böyle. Ve Petrus burada dikkat ederseniz diyor ki yaşayan Allah'ın oğludur. O sözünde bir anlamı var. Bunu eski antlaşmada çok sık sık görüyoruz. Yaşayan Allah'ın oğlu, yaşayan Tanrı'nın oğlu. Ve bunun anlamı ne? Yaşayan Allah derken bu lafı kullanırlar sahte tanrıların, putların arasından gerçek Tanrı'ya göstermek için. Tanrılar çok. Her halkın tanrısı var, tanrıları var. Binlerce, yüzlerce. Ama yaşayan Tanrı tek bir var. Öbürler ölü. Öbürler yaşamıyor. Putlarda yaşam yok. Ne kendilerinde yaşam yok, ne de yaşam verme gücü yok onlarda. Mesela Greklerin tanrılarının hepsi çok oğulları, kızları vardı. Ama İsrail'de tek bir Tanrı var. O da putlar gibi ölü değildir. Yaşayan bir Tanrı'dır. Mesela Mezmur 42 ayet 2. Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü? Evet. Ve ne zaman bakıyoruz mesela Yeni Antlaşma'da? Pavlus ve Barnabas bugünkü Türkiye'ye, Konya'ya yakın bir kasabaya gidiyorlar. Ve orada bir sakat adama şifa veriyorlar. Herkesin önünde ve herkes kuduruyor. Herkes diyor ki tanrılar aramıza gelmiş. Tanrılar. Öyle değil mi? Ondan sonra Pavlus ve Barnabas rubalarını yırtıyorlar. Sanki böyle göstermek için haşa böyle olmasın. Evet. Ve ondan sonra bağırıyorlar. Ey insanlar, ne için böyle yapıyorsunuz? Biz de sizin gibi insanız. Aynı tabiyete sahibiz. Size iyi haberi bildiriyoruz. Öyle ki bu boş şeylerden vazgeçip yaşayan Allah'a dönesiniz. Görüyor musunuz? Gene aynı lafı kullanıyorlar. Yaşayan Allah'a dönesiniz. Gökyüzü, yeryüzü, denizi ve onların içinde ne varsa onları yaratan bu Allah'tır. Ve gene Tanrı'nın oğlu denilince Petrus emin olmak istiyor ki yanlış anlaşılmasın. Biz bir hangi bir Tanrı'nın adına gelmiyoruz. Yaşayan gerçek Tanrı'nın adına geliyoruz. Dil Greklerin tanrıları olsunlar. Onların oğulları çok vardı. Mesela en büyük Greklerin tanrısı neydi? Zeus, değil mi? Ve Zeus'in 34 tane evladı varmış. Çok aktif idi. Ha. Ve bunların bazıları kızlar, bazıları oğulları sayılırdı. Şimdi biz Tanrı'nın oğulları derken bu anlamda kullanmıyoruz. Mesela Zeus'un oğlu vardı, Apollo. Var mı duydunuz? Hayır. Mars, duydunuz mu hiç? Değil mi? Herkules, duydunuz mu? Ya Hermes, bunlar Zeus'un oğullarıymış. Ve Petrus emin olmak için diyor ki, hayır bu böyle anlamda değil. Yaşayan Allah'ın oğlu sensin. Ve bu, yani dediğimiz gibi bir Yahudi için bu anlamlar taşıyabilir ama acaba Petrus daha öte mi gidiyor? Daha fazla mı demek istiyor? Diri, gerçek Allah'ın, bizim Allah'ımızın oğlusun, Mesih'sin. Hem Allah'ın oğlusun, hem Mesih'sin. Bu iki söz otomatik birlikte gitmiyor. Mesih'sin demek, Allah'ın oğlusun demek değil. Bunlar ayrı olay. Ve onun için şimdi İsa'nın cevabına dikkat edelim. Petrus bu lafı yaptıktan sonra, Mesih'sin, diri Tanrı'nın oğlusun. Şimdi Petrus apostolun adına bunu konuştu ve şimdi İsa cevap veriyor Petrus'a. İsa ona cevap verip dedi ki, Yunus oğlu Simon, ne mutlu sana. Çünkü bunu sana açıklayan bir hangi insan değildi ama gökte olan baba mıydı? Yani sen bunu kitaptan okumadın. Ya da bir hangi bir kişi senin kulağına fısıldamadı. Böyle diyor. Ama en başta Petrus'un dikkatini çekmek için diyor ki Yunus oğlu Simon. İsa burada Petrus'a resmi konuşuyor. Ofisyalno konuşuyor. Yunus oğlu. Demek Petrus'un babasının adı neydi? Yunus. Ve kendi adı aslında Petrus değil. Simon. Simon ve babası Yunus. Tamam mı? Yani sanki bir kişiyi ofisyalno konuşurken, resmi konuşurken soyadı ile, familyadı ile hitap ediyor. Yani bu da arkadaşların arasında çok değişik bir şey, öyle değil mi? Hepimiz ahbapız, tamam mı? Yemek yerken, bir kahve içerken birdenbire başlıyorsun ona ofisyalno konuşmaya, familyadı ile konuşuyorsun, değil mi? Sayın Hasan Bozkurt. Olmuyor, abi, Hasan desene, değil mi? Ya da Gospodin Asen Mikhailov. Bu böyle olur mu? Normal konuşmada böyle olur mu? Çok garip değil mi? Bunu duyunca nasıl davranacaksın? Bunu duyunca familia ofisyalno konuşuyor. Oh, dikkat ediyorsun. Bu da şimdi önemli bir şey konuşacak. Bu şimdi bundan sonraki sözler ofisyalnodur, resmidir. Aha. Bundan sonraki sözler ciddidir. Ve Petrus, İsa Petrus'a diyor ki bu söz gökteki babam sana verdi. Petrus çok atılganıydı, biliyoruz değil mi? Sık sık bir şeyler söyledi ama ne söylediğini anlayamadı. Rab, iyi ki buradayız. 3 tane çardak yapalım. Birazcık ne, güzel bir şey konuşamam. Ne konuştun? Demek Petrus gene aynı bir, böyle bir laf yaptı değil mi? Bir şeyler konuştu. Yanlış değildi, doğruydu ama bu sözlerin derinliğini anlayamadı, kavrayamadı. Bu da gene böyle bir durum var. Petrus senin ağzından Allah konuştu. Sen değil. İsa bunu demek istiyor. Senin sözlerinden sen konuşmadın. Allah bu sözleri direkt senin ağzına koydu. Bu iki söze ekstra fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu da Rab insanların henüz anlamadığı sırları, gizli hakikatleri bildirdi. Mesih'sin, Allah'ın oğlusun. Hani bir derece bunu anlıyoruz. Yahudiler de o derecede anladılar bir parça. Ama tabii ki Petrus'un sözlerinin içinde daha derin bir anlam var ki Rab onu ona bildirdi. En birinci diyor ki Mesih'sin. Sen Mesih'sin. Tabii ki o zaman herkes Mesih'i beklerdi. Ama halkın İsa'da gördükleri şeyler Mesih'ten beklediklerine uymadı. Biz yani Mesih'i böyle biliyoruz. Baktılar İsa o bambaşka işler yapıyor. Ama 12 apostol, hani İsa ile birlikte kalan bu 12 öğrenci 24-7 onunla birlikteydi. Gece gündüz 3 sene boyunca. Ve onda başka bir şey gördüler. Sen Mesih'sin. Bu çok daha derin bir anlam taşıyor. Hem de Petrus burada başka bir gizli hakikati ortaya koydu. Değil iki tane Mesih arka arkaya gelsin. Bu iki kişi birdir aslında. İki Mesih bir kişi. Ve bu bir kişi arka arkaya değil bir kere iki kere gelecek. Yani iki Mesih birer kere geleceğine bir Mesih iki kere gelecek. İki gelişi olacak. İşte bu gizli şey. Peki Petrus kendisi anlamadı ama Rab onun ağzından konuşarak bu hakikati ortaya koydu. İkinci gizli hakikat Allah'ın oğlu sözü. Şimdiye kadar size dört anlam değil mi çıkardım. Eski antlaşmada bu Allah'ın oğlu ne demek oluyor? İsrail halkı Mesih demek değil ama yaşayan Tanrı'nın kendisi. Bu artık yeni bir şey. Bu artık yeni, daha derin bir anlam. Yani Petrus hiç anlamadan iki peygamberlik yaptı İsa Mesih hakkında. Onun için diyor ki ne mutlu sana. Ve gerçekten aynısı bizim için geçerli. Kim İsa'nın Mesihliğini anlayıp kabul edebilir? Ancak kim Rab'den bir bilgi aldıysa. Direkt ne kimin yüreğinde, kimin hayatında Rab direkt ne kim çalıştıysa. İnsanca bunu anlayamazsın. Kim İsa'yı hem hor görülen hizmetçi hem de sonsuzca hüküm süren kral olacak diyebilir? Kim bu iki farklı şeyleri bir araya getirebilir? 1. Korintiler 1:22-24 şöyle okuyoruz. Çünkü Yahudiler mucize istiyorlar ama Grekler akıllılık istiyorlar. Ama biz haça gerilmiş Mesih'i ilan ediyoruz. Yahudiler için bu bir köstektir. Ve milletler için akılsızlık demektir. Ama çağrılmış olanlar hem Yahudiler hem de Grekler için Mesih'i ilan ediyoruz Allah'ın kuvveti ve Allah'ın akıllığı olarak. Kim bunu kabul edebilir? Nasıl diyor? Yahudiler için İsa'nın haçı, İsa'nın çarmıhta ölümü bir tökezdir. Kabul edemiyorlar. Mesih mi? Mesih böyle mi ölecek? Hani ölecek ama böyle mi ölecek? Kabul edemezse bugüne kadar. Öyle bir Mesih'i kabul edebilir misin sen? Değil iki ayrı Mesih, tek bir Mesih. Önce haç, sonra taç. Önce haç, sonra taç. Bu ayet bize bunu gösteriyor. Yani Petrus'un anladığı buydu. Bu prensip Mesih için geçerliydi ve aynısı senin için de geçerli, anladın mı? Mesih hemen kral olmadı. Önce Yusuf oğlu Mesih lazımdı. Olsun da sonra Davut oğlu Mesih olacak. Ve bunu nasıl görüyoruz? Şimdi kendine bak. Şimdiye kadar teoriye konuştuk. Şimdi kendine bak. Ben bunu anladım mı? Benim hayatımda bu Petrus'un yaşadığını yaşadım mı? Ben de aynı biçimde İsa'ya böyle konuştum mu? Luka 24. bölümde İsa Mesih öldü ve 3. gün dirildikten sonra aynı sabah neydi değil mi? Kadınlar gittiler mezara. Ondan sonra İsa mezarı boş görünce ne yaptılar? Döndüler öğrencilerin yanına, apostolların yanına. Mezar boş. Aa sizde kadın aklı. Ama sonra Petrus ve Yuhanna kopuşarak gördüler. Aa doğru. Ve herkes panik içinde. Ne oldu? İsa nerede? Dirildi. Melekler söyledi. Dirilmiş. Herkesin kafası alak bulak. Ve tam o sabah iki kişiyi Yeruşalim'den Emmaus adında bir köy var ya da Emmaus köyü var. 10 kilometre uzak. 10 kilometre yürümek ne demek? 2 saat. 2 saat yürüyüş yapıyorlar. Ve yolda değil mi? Bir başka yolcu görüyorlar. O da yürüyor. E ne oldu? Biliyorsunuz sonra ne oldu? Aralarında muhabbet yapıyorlar. Ve İsa yapıyor kendini sanki anlamasınlar. Öyle yaptı görüp de anlamasınlar İsa olduğunu. Ve anlatıyor. Ah, bir tek sen mi habersizsin Yeruşalim'de neler olmuş işte böyle böyle. Anlatıyor bütün olayı. Ve İsa diyor Luka 24-25. İsa onlara dedi ey siz akılsız adamlar. Peygamberlerin söylediklerini yürekten çok zor inanıyorsunuz. Hani Mesih diyor lazım değil miydi bu şeyleri çeksin de öyle sonuna gelsin. Anladınız mı? Dil iki farklı Mesih. Tek bir Mesih olacak ve bu hakikati onlara açıkladı orada. Ve o iki öğrenci konuşurken bile anlamadılar İsa'nın Mesihliğini. Ama ne zaman İsa ile oturup akşam oldu oturdular bir eve ne yaptılar? Yemek yerken İsa bu ekmeği kırdı, dua etti ve ondan sonra onların gözleri açıldı değil mi? O zaman anladılar. Ancak o zaman gözleri açıldı ve İsa'nın kim olduğunu anladılar. Sonra İsa bum oradan kayboldu. Çıktı kayboldu. Ondan sonra birbirlerine dediler ki o bizimle yolda konuşurken bizim için kutsal kitabın anlamını açarken içimizde yüreklerimiz yanardı değil mi? Yüreklerimiz yanırdı. Dur ya bir dakika ayetleri açıklardı. Onlar zaten öğrenciler değil miydi? Bu 3 sene içinde hiçbir şey mi öğrenmediler? Daha lazımdı İsa onların gözlerini açsın, zihinlerini açsın. Da o zaman tanıdılar. Nasıl İsa'yı tanımadılar? O da var. Ve sanki bugün için, kiliselerin durumu için çok güzel bir örnek. Kişiler senelerce pekala oturuyorlar, ilahi söylüyor, her şey yapıyorlar ama gözleri daha kapalı. Ama yürek yanıyor. Ve aynısı Petrus için geçerli. O da 3 seneden sonra İsa'nın kim olduğunu anlamadan onun hakkında gerçekleri söyledi. Sen Mesih'sin, diri Allah'ın oğlusun. Ve gerçekçi olursak birçok kişinin imanlı hayatında bile aynısı olmuyor mu? İsa Mesih'tir, Allah'ın oğludur diyoruz ama bunun ne demek olduğunu anlamıyoruz. Ve o iki Emmaüs öğrencileri de İsa ile 10 kilometre yürüdüler 2 saat. Ve ancak ondan sonra İsa'yı anladılar. Onun Mesih ve Allah'ın oğlunun ne demek olduğunu fark ettiler. Ve bu söz İsa diyor, değil mi? Mesih'tir, Allah'ın oğludur. Bu söz çok önemli. Petrus'un konuştuğu her bir imanlı için örnektir. Her bir imanlı için hayatında öyle bir şey olması lazım. Paulus bunca sene sonra Romalılar 10. bölümde 8'den 10'a kadar şöyle yazıyor. İşte yaydığımız iman haberi odur. Eğer ağzınla açık açık söylersen İsa Rab'tir diye ve yüreğinle iman edersen Allah onu ölülerden diriltirdi diye o zaman kurtulacaksın. Demek iki şey lazım. Ne lazım? Bir daha dikkat edin. Kurtulmak istiyor musun? Dikkat et. Ne diyor? Eğer ağzınla açık açık söylersin, ikrar edersen İsa Rab'dir diye ve yüreğine iman edersen Allah onu ölülerden diriltirdi diye o zaman kurtulacaksın. Çünkü suçsuz sayılmak için yürekle iman etmek lazım ve kurtulmak için ağızla açık açık söylemek lazım, ikrar etmek lazım. Görüyor musunuz? Petrus'un ikrarı öyle önemli bir şey ki herkes onu kendi hayatında tekrarlamalı. Mesih ve Allah'ın oğlu. Açıkça söylesin. Allah onu ölülerden diriltirdi. Mesih lazımdı diyor. Bu şeyleri çeksin de öyle şanına gelsin. İsa Rab'dir. Demek diri Allah'ın oğludur. Kendisidir. Çünkü Rab sözü eğer dediğin zaman İsa Rab'dir aslında ne demek oluyorsun? Ne demiş oluyorsun? İsa Rab'dir sözü Yahudiler için her zaman en birinci derecede Allah'tır demektir. İsa Rab'dir dediğin zaman en birinci anlam İsa Allah'tır. Ve ikinci derecede efendi demektir. Demek İsa Rab'dir deyince iki büyük hakikat söylüyorsun. O Allah'ın kendisidir. Nasıl oluyor bilmiyorum, detaylarını anlamıyorum ama bu fakt gerçektir. Allah'ın oğlusun. Ve öbür tarafta Rab'dir derken benim efendimsin, benim şefimsin. Bu ikisi birlikte gidiyor. olamaz dersin. Yani bilgi olarak İsa Allah'ın oğludur ama senin şefin değildir. O zaman yalancı oluyorsun. Ağız ve yürek. Bu ayet ikisini gösteriyor. Ağızla İsa Mesih'in Rab olduğunu ikrar ettin mi hiç? Hiçbir kere hayatında var mıydı böyle bir nokta? Ne zaman Petrus gibi dedin Mesih'tir ve Allah'ın oğludur. Rab ve Mesih olduğunu söyledin mi? İkrar etmek ne demek oluyor? İkrar etmek. Bu demek insanların önünde neye iman ettiğimizi açıklıyoruz. Publisto. Herkes duysun. Hoşlarına gitse de gitmese de ben buna iman ediyorum. Onsuz olmaz mı? Saklı imanlı olayım. Mesela az önce konuştuk ya, Afganistan'daki kardeşlerimiz, onlar da mı bunu yapmak zorunda? Düşünün artık. Eğer bu senin hayatının pahasına olursa bu ayet geçerli mi? İkrar etmek bu demektir. Publicity, herkes duysun. Ve nasıl oluyor? Nasıl bunu ikrar ediyorsun herkesin önünde? Yani mağaranın ortasında mikrofonla bağırıyor mu? Ya da internette kendi sayfasına yapıp da Facebook'ta kendini yayıyor musun? Ben İsa'nın hani Rab ve Tanrı'nın oğlu olduğunu kabul ediyorum, öyle mi? Hayır, Rab bize bir metot gösteriyor. Nasıl ikrar ediyoruz? Bu vaftizdir. En başta Rab'in söylediği metot budur. En birinci, ikrar etmek, tanımak vaftizdir. Çok kişi soruyor, hafta geçmiyor. Vaftiz şart mı? Onsuz olmaz mı? Vaftiz olmazsam olur mu? Ben diyorum, şimdi madem İsa buyurdu ve bu bir buyruktur. Madem apostollar buyurdu ve bu bir buyruktur. Nasıl sen soruyorsun onsuz olmaz mı? Sen düşün, firmada çalışıyorsun. Şef sana 3 tane şey buyuruyor ve diyor ki bunu yap. Ve sen diyorsun üçüncüsü yapmazsam olur mu? Ama vaftize gelince öyle davranıyoruz. İnsan imanla kurtuluyor. Ama imanın varsa vaftiz olacağım diyorum. İsa'nın buyruğu bu. Ve çok kişi soruyor, böyle onsuz olmaz mı? Bu başka bir varyant. Ben İsa'yı yüreğime kabul ettim. Diyorum, madem yüreğini kabul ettin, niye vaftiz olmuyorsun? Ama kişiler bunu sanki bir araya getiremiyorlar. Yanlış öğretişler geziyor. Vaftiz bizi kurtarmaz. Öyle mi? Demek sen İncil'i okumadın. Markus 16:16. O da yazıyor. Kim iman edip vaftiz olursa o kurtulacak. Ama kim iman etmezse o davalanacak. Demek vaftiz olmak iman etmenin bir parçasıdır. Ayrı bir şey değil. Apostolların İşleri 2:38. Tam Pentekost gününde ilk kişiler yani Mesih'in mesajını duyuyorlar. Ve en sonunda herkes tövbe ediyor. Eyvah, biz mi yaptık? Biz mi Mesih'i öldürdük? Ne yapacağız? Ve Petrus onlara dedi. Tövbe edin ve her biriniz İsa Mesih adına vaftiz olsun. Böylelikle günahlarınız affedilecek. Ve bir vergi olarak kutsal ruhu alacağınız. Görüyor musunuz? Günahlarınız affedilecek. Vaftiz olmazsam olur mu ya? Ne ya? Neye karşı gidiyorsun? Ve sonra Paulus, Apostolların İşleri 22. bölümde, 16'da kendi hayatını anlatırken nasıl İsa ile karşılaştı Damask yolunda, Şam yolunda. İsa'nın sesi yani duyunca öyle konuşmuş. Ve şimdi daha neyi bekliyorsun? Kalk, vaftiz ol ve Rab'in adını çağırıp günahlarını yıka. Rab Paulus'a bunu Lisno kendi şahsen buyurdu. Galatyalar 3:27. Çünkü sizden her kim İsa'ya vaftiz olmuşsa o Mesih'i giymiş oluyor. Mesih'i giymiş oluyor. Ne demek? Büsbütün imanlı oluyor vaftizle. Ve açıkçası 1. Petrus 3:21 en açık biçimde yazıyor. Bunun karşılığı gibi, bu da Nuh'un gemisini anlattı. Eskiden Nuh'un gemisi değil mi? 8 kişiyi sudan çıkarak kurtardı. Ve bunun karşılığı gibi şimdi de vaftiz sizi kurtarıyor. Vaftiz bizi kurtarmıyor. Petrus diyor kurtarıyor. Değil onda bedenin pisliği çıkartırılsın. abdest gibi. Bunu konuşmuyor. Hayır, İsa Mesih'in dirilişine dayanarak kişi Allah'a bakıp temiz bir duygu istiyor. İsa'ya iman eden vaftiz oluyor. İsa'yı kabul eden vaftiz oluyor. İsa'ya ikrar etmenin yolu vaftizdir. Tabii ki sadece suya banarak ıslanmak değil. Boş bir tören için konuşmuyoruz. Gerçekten yeniden doğmuş kişiler için konuşuyoruz vaftiz olmak. Ve bununla iman ettiğini ikrar ediyorsun. Herkes görsün. Hatırlıyorum bayağı sene önce Demir Köprüsü'nün altında değil mi vaftiz yaptık. Ve yukarıda insanlar toplanmaya başladı. Böyle 10 kişi kadar. Başladılar bizi sevmeye, eğlenmeye, gülmeye. Sen razı mısın? Bunların karşısında hani yağmur bir gün gene mağarada göreceksin onları. Onların önünde vaftiz olasın. Eğlensinler. İşte vaftiz ikrardır. Ve ikincisi diyor. Birincisi diyor. Eğer ikrar edersen kendini tanıtırsın. Ve ikincisi diyor. Eğer yürekten iman edersen. Yürekten. Sana soruyorum. Sen yürekten iman ediyor musun? Herkes iman ediyor bir parça. Tabii toplantı iman ediyorum demek çok kolay. Ha çıktık şimdi. Zaten bazı bitince herkes bir bomba gibi patlarmış gibi çıkıyor. Ondan sonra görelim bakalım. Nerede var yürekten iman etmek? Nasıl bir iman? Yürekten iman etmek. Öyle bir iman ki yani biz gerçek imanı arıyoruz. Ve bu öyle bir iman kimse ve hiçbir şey o imanı sarsmaz. Kimse ve hiçbir şey o imanı yıkamaz. Öyle bir iman istiyoruz. Gelsinler bize laf yapsınlar. Gelsinler bizim kafamıza sorular soksunlar. Benim imanım sağlamdır. İkinci olarak o iman diridir. Değil sadece sağlam ama aynı zamanda diri olması lazım. Seni harekete geçirmesi lazım. O zaman yürekten iman ediyoruz. Değil sadece ağızla. Eğer ağızdan tamam okey güzel ben çok müjdeciyim yani dersen ama bu iman seni harekete geçirmezse yürekten iman etmiyorsun. İman diri olması lazım, harekete geçirmesi lazım seni. Bir motor gibi. Motor durmuyor. Sadece ara sıra pıt. Sonra 5 dakika sonra gelip pıt pıt pıt. Hayır motor durmadan çalışıyor değil mi? Bizim insan yürek dersen yürekten iman ediyorum. Bak bir kere senin yüreğine hiç baktın mı? Hep atıyor, pompalıyor. Biliyor musunuz bu yürek dediğimiz kalp, bu organ hayat boyunca ben bunu araştırdım. Ne kadar litre kan pompalıyor? 3.320.000 litre kan pompalıyor senin yüreğin. Hiç durmuyor. İman yürekten midir? İmanın seni öyle harekete geçeceğiz. Yoksa gerçek iman yok sende. Ve aynı Petrus gibi. İsa ne diyor? Bu sözler sen konuşmadın. Bu sözler insandan gelmedi. Gökteki babam sana bu sözleri öğretti desen sen Mesih'sin, diri Allah'ın oğlusun. Bu derece geldi mi? Aynı Petrus gibi. Yani Rab senin yüreğinde böyle çalıştı mı? Kendi kendini sor. Birçok imanlı da yok. Hani imanlı biri demeyelim ama kiliseciler geliyorlar, ilahi söylüyorlar, böyle Hep oynuyorlar kilisecilik ama en sonunda fark ediyorsun asıl iman yürekten iman hiç yoktu baştan. Efesliler 1:17-18 onu da bitirmek istiyorum. Pavlus burada dua ediyor bizim için. Dua ediyorum ki şanlı baba Rabbimiz İsa Mesih'in Allah'ı size anlayış ruhunu versin. Size aydınlanmak ruhunu versin. Öyle ki onu tanıyasanız. Dua ediyorum ki yüreğinizin gözleri aydınlansın. Yürekte gözler varmış. Ve onlar lazım. Anlayışla dolsun. Petrus'un ikrarı dediğimiz bütün tarihler boyunca yani imanlılar için örnektir. Hepimiz o derece gelmeliyiz. İsa'ya hem Mesih diyelim hem Tanrı'nın oğlu diyelim. Rab sizin olsun.